10. Ayrım Sayfa 84 Savaş Gelinleri Helen Bryan. Fakat Tanny'nin hayal ettiği gibi olmadı. Bruno onu Londra'da yaşadığı Whitechapel pansiyonuna götürdü. Burada diğerlerinin gelmesini bekleyeceklerdi. Ancak günler haftalara, haftalar aylara dönüştü ve Mart ayında Almanlar Çekoslovakya'ya saldırdı. Bruno İngiliz istihbarat servisi için çeviri yapmaya gönüllü oldu. Yukarı mevkilerden birinin yaptığı telefon görüşmesiyle üniversiteden izne çıkmıştı. Bruno pansiyonda kalmanın daha iyi olacağını söylemişti çünkü Tanny'nin ailesi ikizler ve annesinin bildiği tek adres burasıydı. Tanny için hayat gittikçe kafa karıştırıcı bir hal aldı. Vücudu sanki bir başkasına aitmiş gibi hissediyordu. İlk başlarda hasta ve korkunç derecede uykuluydu. Titreme ve yorgunluk nöbetleriyle merdivenlerin altındaki lavaboya zar zor gidip kendinden geçene dek kusuyordu. Sonra şekli değişti ve Lily ve Clara'nın balonları gibi hissetmeye başladı. Tanny belinin genişlemesiyle annesinin halı torbasına koydu, dikiş setini çıkardı ve kendisine iki giysi dikti. Bruno Tanny'nin yemek istediği tek şey olan limonları bulabilmek için Whitechapel pazarlarını geziyordu. Tanny limonları dilimlere ayırıp kabuğuyla beraber iştahla yediğinde Bruno hayretler içinde kalıyordu. Bebek konusunda mutluydu ama Tanny'yi yalnız bırakmaktan rahatsız oluyordu. Çok az İngilizce biliyordu. İnsanlar ona bir şeyler söylediğinde sadece nazikçe gülümsüyordu. Bruno zamanının çoğunu alan yeni işi ve eşinin yanında olma arzusu arasında bölünüyordu. Çok meşguldü ve genellikle gece geç vakitte eve geliyordu. Tanny yatakta ona sokulup kıkırdayarak karnının ne kadar büyüdüğünden bahsederken bebeğin tekmelerini hissedebiliyordu. Annesi ve Joseph'ların gelişi konusunda giderek daha fazla endişelenmeye başlamıştı. Tanny bir ay erken doğurduğunda ve Tanny ağlayarak annesini istediğinde ebeler yaygara yapmaması için onu azarlarken bile orada değillerdi. Bebekle beraber pansiyona döndükleri ve günler geceleri kovalamaya başladığı zaman Tanny kendisini tozlu ve puslu Londra yazında bir hapishanedeymiş gibi hissetmeye başladı. Bir günden diğerine sürüklenirken zaman yavaşlamaya başlamıştı. Bruno giderek daha uzun süre uzak kalıyor ve Tanny de onu endişelendirmemek için her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Bruno evde olmadığı zaman soğuk tost ve marmelatla yaptığı kuru bir kahvaltının ardından yatağa dönüyor, sadece bebeğin altını değiştirmek ya da onu beslemek için kalkıyordu. Ev sahibesinin çay diye adlandırdığı akşam yemeği için bile kalkmayı canı istemiyordu. Acıkınca da Bruno'nun onun için getirdiği bisküvi tenekesinden atıştırıyordu. Herhangi bir şey yapmak olağanüstü çaba gerektiriyordu. Bugün ev sahibesi Tanny'nin kapısını sertçe çalmış ve ''Bayan Simon sizin için bir mektup var.'' diye seslenmişti. O zaman bile Tanny nefesini tuttu ve sandalyesinde donup kaldı. Kadının içeride olmadığını sanmasını diliyordu. Onunla İngilizce konuşmak çok çaba gerektiriyordu. Ev sahibesinin ağır bir İrlanda aksanı vardı. Tanny söylediklerini tekrar etmesini istediğinde kadının sesi yükseliyor ve aksanı daha da ağırlaşıyordu. Tanny ne kadar çabalarsa çabalasın İngiltere'ye uyum sağlayamıyordu sanki. Bir mektup haberi bile onu yerinden kaldıramamıştı. Artık mektupları umursamıyordu. Ev sahibi kapının altından bir şey atana dek kapıyı açmadı. Tanny önce kağıdın ışırtısını, sonra da kadının omurtularını ve haşlanmış lahanayla çöp kokan koridorda yürüyen ayak seslerini duydu. Tanny ona bakmadan önce zarf bir süre yerde kaldı, sonunda zarfı almaya yöneldiğinde ince mavi kağıdın üzerinde Almanca pullar ve damgalar gördü. Annesinin el yazısını tanıdığında kalbi duracak gibi oldu. Uyuyan bebeği yerine bıraktı ve yavaşça ayağa kalktı. Çok hızlı hareket ettiği için başı döndü, doğum yapalı 4 hafta geçmiş olmasına rağmen bitkin ve yorgundu. Uzandı ve zarfı aldı. Tarih aylar öncesine aitti. Nisan'da gönderilmiş mektup önceden açılmış, sonra yeniden beceriksizce kapatılmış gibi duruyordu. Tanni zarfı açmak için dikiş makasına uzandı. İki tarafında da küçük ve dar el yazısının olduğu ince bir kağıt vardı. Sevgili çocuğum, umarım bu yazı sana ve Bruno'ya ulaşabilir ve umarım diğer mektuplarımı da almışsınızdır ama emin olamıyorum. Bu nedenle gittiğiniz o korkunç geceden sonra güvende olduğumuzu bildirmek için tekrar tekrar yazacağım. Sokaklara taşan kalabalık kapımızı kırmadan hemen önce ortalığı sakinleştiren belediye başkanı ve polis şefi tarafından kurtarıldık. Bilirsin babam belediye başkanının oğlunu ve polis şefinin eşi zatürre olduğunda tedavi etmişti. Fakat kurtulmamızın bedeli çok ağır oldu. Bizi kurtarabilmek için kalabalığı bir başka Yahudinin evine yönlendirdiler. O korkunç gecede beni rahatlatan tek şey sizin ayrılmış olmanız ve Lily ve Clara'nın peşinizden gelebileceğini bilmekti. Bruno'dan hamile olduğunu söyleyen bir mektup aldık. Gerçekten de mutlu bir haber. Orada sana göz kulak olmak için bulunmayı dilerdim ama yaşın genç ve iyi olacağından eminim. Sabahları midem bulanıyorsa bir parça zencefili ağır ağır em sana yardımcı olur. Bayan Zayman bayat ekmeği fırında kızartıp biraz tuzla yemeni ve yatağının yanında bir kutuda saklamanı tavsiye ediyor. Sabahları uyandığında ayağa kalkmadan bir parça ekmek ye. Babam da bir tatlı kaşığı konyağı suyla karıştırmanı söylüyor. Biraz taze süt de bulabilirsen onları da tüket. Bebek gelmeden önce İngiltere'de yanında olmayı umut ediyoruz ama gelmemizi geciktirecek çok şey oldu. Siz ayrıldıktan kısa bir süre sonra evimize el kondu. Bir iki parça eşyamızı ve kıyafetlerimizi alabilmemiz için sadece birkaç dakikamız vardı. Piyanoyu satmak ya da gümüşleri, tabloları ve babanın kitaplarını paketlemek için zaman yoktu. Bu yüzden onları da kaybettik. Ama onlar sadece eşya ve pişman olmamalıyız. Bayan Zayman'ın küçük dairesinde yaşıyoruz. Biraz kalabalık ama güvende ve iyiyiz. Romatizmalarım dışında Tanrı'ya şükür hiçbir sorunum yok ve patates pişirmenin birçok yolunu keşfettim. Birçok insandan daha talihliyiz. Almanlar çıkış vizesi olmayanları Polonya sınırına nakletmeye başladılar. Bizim vizemiz var ama önce kızların gitmelerini bekliyoruz. Bu arada yakalarımıza sarı bir yıldız takmamız gerekiyor. Lily ve Clara'nın bile. Karanlık çöktükten sonra dışarı çıkmamamız lazım. Bazen insanların tutuklandığını duyuyoruz. Yola çıkmak istiyoruz. İnsanlar artık gece gündüz çıkış vizeleri için sıraya giriyorlar. Baban Bayan Zayman ve ben belediye başkanının yardımıyla vizeleri aldık ve küçükler güvenle yola çıkınca sizi takip edeceğiz. Çocukları Ocak sonunda İngiltere'ye giden trene bindirecektik ama ateşleri çıkınca göndermeye korktuk. Ateş nedeniyle saçlarını kesmek zorunda kaldık. Lily çok yavaş iyileşti ve Clara'yı yalnız göndermektense beklemeyi uygun gördük. Babanın yakında başka bir trende yer alacaklarına dair söz verildi. Çocukların biz olmadan ayrı ayrı gitmesinin çok daha güvenli olduğunu söylüyorlar. Çünkü Kinder Transport doğrudan sınırdan geçiyor. İtiraf ediyorum, hoşuma gitmiyor. Senden, Bruno seninle ilgilenecek bile olsa güç bela ayrıldım. Yabancılardan merhamet umacakları birkaç hafta boyunca Lily ve Clara'dan ayrılma düşüncesi bana fazla geliyor. Sadece yakında seninle olacaklarını bilmek beni sakin ve mantıklı tutuyor. Trenlerinin kalkacağı günün belli olacağı haberini bekliyoruz. Lily ve Clara'nın iki küçük valizi salonda paketlenmiş ve hazır. Her biri için saklamayı başardığımız favori bir oyuncak bebekle tamamlandı. Bayan Zayman İngiltere için onları sıcak tutacak sabahlıklar haline getirmek için eski bir paltosunu kesti. Her geçen gün Clara'nın büyüdüğünü görüyorum ve zamanı geldiğinde ablası gibi güçlü ve iyi bir kız olacağını, ablasının yanına varanı deklediği için iyi bir küçük anne olmasını söylüyorum. Kızlar sonunda seninle birlikte olacakları için çok heyecanlı ve mutlular. Seni çok özlüyorlar. İngiltere'de yemek için yeterli yiyeceğiniz olup olmadığını soruyorlar ve ben de bundan emin olduğumu söylüyorum. Burada yemek çok az ve genellikle açlar. Bulabildiğimiz azıcık yiyecek için, hatta bayat ekmekler ve çürük patatesler için, birkaç parça lahana için bile çok para veriyoruz. Çoğu dükkan sahibi Yahudilere yiyecek satmıyor. Geçen gün Bayan Anna'yı gördüm. Diğerleri gibi zayıflamıştı ve bana hoşlanmadığım bir ifadeyle baktı. Ayrılacağıma memnunum. Baban, Bayan Zayman ve ben hazırlandık, birkaç şeyimizi topladık. Biraz para ve yanımda getireceğim bazı mücevherler var. Kızlar gider gitmez ayrılacağız. Kağıt bitiyor. Sadece sana kutsamalarımızı ve sevgimizi gönderebileceğim birkaç satır kaldı. İyi ol ve endişelenme. Yakında hep birlikte İngiltere'de mutlu ve rahat olacağız. O zamana kadar cesur olmaya çalış. Bayan Zayman'ın kamerası olan kibar bir komşusu tarafından çekilmiş bir fotoğrafımızı yolluyoruz. Yiyecek satın alabilmek için kamerasını satmadan önce fotoğrafımızı çekti. Kızlar da sana küçük bir resim yolluyor, onları unutmaman için. Clara babasının biraz yardımıyla sana bir mesaj yolluyor. Sevgilerimle Mutti. Bir çiftin bulanık fotoğrafı vardı. Önlerinde saçları kısa kesilmiş iki kız dizlerinin üzerine çökmüştü ve yaşlıca bir kadın yanlarında duruyordu. Fotoğraf ince bir kağıda sarılmış zarfın içine konmuştu. Önce Tanni yanlış fotoğraf gönderdiklerini düşündü. Ancak yakından inceleyince ailesinin tanıdık simasını, kısa saçlarıyla kız kardeşlerini ve yaşlı kadının da Bayan Zayman olduğunu anladı. Görünüşleri onu şaşkına çevirmişti. Aynı ince kağıtta birkaç çizim görünce onu da eline aldı. Elbiseleri içinde iki küçük çöp adam vardı. Yuvarlak başlarının tepesine kısa saç çizilmişti. ''Sevgili Tanni, bizi özlüyor musun? Saçlarımız İngiltere'de yeniden büyüyecek. Clara ve Lily'den sevgi ve öpücükler.'' Tanni mektuptaki tarihi kontrol etti. Nisan ayının 3. günü. Şimdi Ağustos ayının sonlarındaydılar. 4 aydan uzun süre önce birden rahatladı. Hepsi İngiltere'ye varmış olmalıydı. Onu neden hemen bulamadıklarını anlamıştı. İkizler önce varmıştı ve çok az İngilizce bildikleri için Tanni ve Bruno'nun adresini verememişlerdi. Ailesi ve Bayan Zayman da gelmiş ve onunla iletişim kurmaya çalışmışlardı. Ama o hastaydı ve Bruno uzakta olduğu için hiçbirinden haber alamamıştı. Eve gelip profesör ve eşini sorduklarında kızgın ev sahibesi onları anlamamış ve yollamış olmalıydı. Tanni suçluluk hissetti. Ailesini bulmak ve tekrar bir araya getirmek onun göreviydi. Tek yapması gereken dışarı çıkıp onları aramak ve bulmaktı. Gerçek hayatta yüzleştiği an ruh hali kötüleşti. Onları İngiltere'de nasıl bulacağını bilmiyordu. Bruno'nun evde olmasını dilerdi ama 3 gündür uğramamıştı. Küçük odalarına ne zaman döneceğini ve ne kadar kalacağını bilmiyordu. Bruno geldiği zaman onu rahatsız etmemek için elinden geleni yapıyordu. Bebek uyandı ve ağlamaya başladı. Bebeğe Bruno'nun babasının adını, Johan'ı vermek istemişti ama Bruno ona bir İngiliz ismi vermekte ısrar etmişti. John. Bebeğe Johnny diyeceklerdi. İngilizce telaffuzla başı dertteydi. Tanni iç çekti. Elbisesinin düğmelerini açtı ve bebeğini beslemek için eski koltuğa yerleşti. Annesine bebekler hakkında pek bir şey sormadığından onu nasıl düzgünce emzireceğini bilmiyordu. Göğüs uçları yara olmuştu ve emzirirken sızlıyordu. Bir göğüsten diğerine geçerken durduğunda bebek emmeyi bırakıyor ve mızmızlanıyordu. Ev sahibisi çok ses çıkardıkları için kızabilirdi. Tanni dilini ısırdı ve dayanmaya çalıştı. Johnny emerken Tanni etrafına annesinin eleştirel gözleriyle baktı. O da bebek bezi kokuyordu. Birkaç parça elbisesi Bruno'nun yedek kıyafetiyle dolapta asılıydı. Pencerelerde kalın bir kir tabakası vardı. Bruno'nun kitapları pencerenin altına yığılmıştı ve üzerlerinde Tanni'nin saç fırçası ve bebeklerin yıkanmasıyla ilgili broşürler vardı. Sık sık dağınık yatağa uzanır ve toz tabakasının onun da üzerini örtmesini beklerdi. Ama şimdi etrafına ailesinin gözlerinden bakınca durumu onu endişelendirmişti. Yatağın altında toz topakları vardı. Annesi şoke olacaktı. Tanni en azından odayı toplamalıydı. İlk önce Bethnal Green'deki hahamla evlenen teyzesini ziyaret etmeliydi. Teyzesi Berth Cohen ona ne yapması gerektiğini söylerdi. Küçük, toplu, nazik bir kadındı. Gerçekten bir teyze değil, annesinin uzaktan bir kuzeni ve Tani'nin tek arkadaşıydı. Tani'nin annesinden çok daha büyüktü ve her zaman meşguldü ve 20 yıldır İngiltere'de yaşıyordu. Haham Cohen, Bruno'nun babasını tanıyordu ve Bruno çok dindar bir adam olmasa da Johnny'yi kutsamıştı. Berthe törende gergin olan Tani'yi desteklemiş ve ona ballı kek ve şarap vermişti. Artık bir amacı olduğu için Tami ayağa kalktı. Johnny emzirmeyi bitirdiğinde onu beşiğine koydu. Odasındaki lavaboda yıkandı, sonra saçını yıkadı ve kuruladı. Johnny'yi süngerle temizledi, sonra en temiz elbisesini ve şapkasını giydirdi. O kadar kilo kaybetmişti ki elbise çok büyük gelmişti. Küçük dikiş setini çıkarmalı ve elbisesini tekrar daraltmalıydı. Odayı topladıktan ve yatağını havalandırdıktan sonra bunu yapardı. Ancak herhangi birini yapmadan önce Tante Berthe ile konuşmalıydı. Dipnot Tante teyze. Johnny'yi beşiğindeki çarşafla sarmaladı, çantasını aldı ve sessizce kapıyı kapadı. Oturma odasındaki radyo sesini duyunca ev sahibesinin dikkatini çekmemek için parmak ucunda yürümeye başladı. Dışarısının çocuk için çok sıcak olup olmadığını ya da onu bir kat daha sarması gerekip gerekmediğini düşündü. Küçük bebekler sıcak bir günde bile üşür müydü? Bilmek çok zordu. Keşke annesi orada olsaydı. Ama yakında olacağını düşündü ve kalbi hafifledi. Ne kadar da güzel, güneşli bir öğleden sonraydı. Yürürken Johnny'ye bir şarkı mırıldanıyordu. Cohen'ler uzakta, kadınların hepsinin başörtüsü taktığı ve erkeklerin geniş şapkalarının altında uzun favorilerinin olduğu, siyah takım elbiseler ve beyaz gömlekler giydiği Bethnal Green'de küçük bir semtteydiler. Her yerde çocuklar vardı ve insanlar Tani'nin anlayamadığı bir dilde konuşuyorlardı. Anton'un Ortodoks akrabaları hakkında söylediklerini hatırladı ve yüreği burkuldu. Şu anda Anton'u düşünmemeliydi. O artık evli bir kadın ve bir anneydi. Tani, Tante Berthe'nin caddesine ulaştığında şık giyimli iki kadını not panoları, şapka, eldivenleri ve cilalı ayakkabılarla gördü. Uzun etekli, kalın çoraplı, siyahlara bürünmüş ve başları örtülü diğer kadınların arasında başka bir yere ait gibi görünüyorlardı. Bu iki zarif yabancı Tani'yi annesini hatırlattı. Yaklaştıkça onların okulda öğretilen türden kesik aksanlı bir İngilizce konuştuklarını duydu. Onlara utangaç bir şekilde gülümsedi. Tam yanlarından siyahlar içinde çok çocuklu bir Yahudi aile, gözlerini kaçıran babaları önlerinde yürüyüp geçti. Kadınlardan biri mırıldandı. ''Tanrım, ne de çoklar, aileleri nasıl ayırt ediyor ki? Hala daha boşaltmayı düşünmüyorlar mı? Ebeveynler düzgün İngilizce konuşamıyor bile. Çok da inatçılar. Bana sorarsanız çocukları zorla da olsa ellerinden almak lazım.''
''Açıkçası Penelope bazen hak veriyorum Almanlara, onları böyle...''
Nokta nokta.
''Kesinlikle gel, zamanımızı boşa harcıyoruz.'' İkisi de şoförlü siyah bir arabaya bindiler.
Tani Cohen'lerin evine doğru aceleyle gitti. Tatlı bezelyeler bahçede çiçek açmış ve ön pencerelere beyaz perdeler asılmıştı. Haham Cohen çalışmalarıyla meşguldü fakat eşi Tani'yi sıcak bir şekilde karşıladı, onu öptü ve Johnny'yi sevdi. Sonra Tani'yi pişmekte olan hamur işleri kokan küçük kalabalık bir mutfağa soktu. Birkaç kadın mutfak masasının üstünde bir yığın kağıdın etrafındaki sandalyelerde toplanmıştı. Tani gelirken başlarını kaldırdılar ve Tante Berthe onu tanıttı. Tüm kadınların başlarındaki başörtüler çenelerinin altında sıkıca bağlıydı. Bayan Zayman'ın Tani'nin babasının eski gri keçe bir fötür şapkasından kesip kurdeleler takarak süslediği şapkasına ve altından dökülen kahverengi lülelerine bakıyorlardı. Ama Johnny'yi gördüklerinde yanaklarını okşadılar ve uzanıp sandalyelerini iterek Tani'ye yer açarak gülümsediler. Johnny uyuyakaldı. Tante Berthe bardakta limonlu çay, bir tabak bademli kek ve bir kase vişne getirdi. Tani diğerleri konuşurken çayını yudumladı ve bir parça kek yerken ne kadar lezzetli olduğunu düşünerek kibarca oturdu. Tante Berthe'ye annesinin mektubunu göstermek için sabırsızlanıyordu. Ancak diğer kadınlar Tane'nin anlamadığı bir dilde tartışıyorlardı. Dinlemeyi bıraktı ve konuşma şansı bekledi. Kısa zaman içinde paslanan üçüncü dilimi aldı ve parmaklarını yaladı. Tante Berthe vişne kasesini ona uzattı. Sonunda bir sessizlik olunca Tane vişneye bulanmış parmaklarını mendiline sildi ve çantasından kıymetli mektubunu çıkardı. ''Tante Berthe, tavsiyene ihtiyacım var. Lütfen. Annemden bir mektup aldım.'' diye Almanca konuşmaya başladı. Bayan Cohen kafasını sallayan kadınlara bir şeyler söyledi. Tante Berthe'nin Almancayı iyi bilmeyenlere çevirisini yaptığı mektup, herkesin okuması için fotoğraf ve Clara'nın notuyla elden ele geçti. ''Küçük kız kardeşim.'' dedi Tane gururla. ''Çok zekidir. Ama annem Nisan ayında yazmış ve mektup bana bugün ulaştı.'' İkizler daha 5 yaşında ve İngilizce bilmiyorlar. Lily'nin gelişimi biraz geride kaldı. Ve Clara'nın ona göz kulak olması gerekti. İngiltere'ye gelmeden önce adresimi kaybetmiş olmalılar. Ailem ve bayan Zayman'ın nereye gittiğini bilmiyorum. Bruno uzakta olduğundan ona da ne yapmam gerektiğini soramadım. Sizden ve hahamdan onları bulmak için yardım istemeye geldim. Johnny uyandı ve mızıldanmaya başladı. Tane de onu sessiz tutmak için omzuna aldı ve emzirebilmek için ne zaman eve dönebileceğini merak etti. Johnny'yi görmeleri için sabırsızlanıyorum. Tante Berthe'nin kibar yüzü dona kaldı. Canım dedi çekinerek, konuşmak için etrafından izin ister gibi baktı. Kadınlar bakıştı, birbiri ardına başlarını salladılar. Henüz İngiltere'ye ulaşmamış olabilirler. Annenin dediği gibi bunlar zor zamanlar. Ebeveynlerin gibi birçok Yahudinin Almanya ve Avusturya'yı terk etmek istediğini biliyoruz. Ancak kapılar her yerde kapanıyor. Avrupa'da Yahudilere yardım etmeye çalışan bir komitenin parçasıyız ve zorlukları biliyoruz. Ama ailem ayrılmış ve şimdi burada.
10. ayrımın sonu. Sayfa 92.